Ayrım 18.
İyi de birbirini yanlışlar gibi görünen bu iki görüşü nasıl uzlaştıracağız? Bilimsel görüşe göre evrim ancak milyonlarca yıl boyunca gerçekleşmiştir. Tevrat'a göre ise dünya İsa'dan önce 4000 yıllarında ve 6 gün içinde yaratılmıştır. Neresinden bakarsanız bakın ama özellikle zaman uyuşmazlığı açısından bu iki görüşümü uzlaştırmak imkansız gibi görünüyor, öyle değil mi? Siz öyle bilin. İnsan bir niyet etmeye görsün, suyla ateşi bile uzlaştırabilir. Goss'un bulduğu çözüm basit olduğu kadar dahiyane. Tanrı Adem'i bir göbek çukuruyla birlikte yaratmadı mı? Yarattı. Oysa Adem bir başka canlıdan doğmamıştı. Evet, doğmamıştı, zira Tanrı onu balçıktan yarattı. Demek oluyor ki Tanrı onu önce bir anadan doğuyormuş gibi düşünmüş, ondan sonra yaratmış, öyle değil mi? Tanrı aynı şeyi bütün dünyayı yaratırken de yapmış olamaz mı? Elbette Tanrı dünyayı Tevrat'ın anlattığı gibi 6 gün süre içinde yaratmıştır. Ona şüphe yok. Ancak herhangi bir canlının gelişme sürecinde geçirmek zorunda olduğu aşamalar gibi, dünyanın İsa'dan önce 4000 yılına kadar geçireceği aşamaları da Tanrı birer birer düşünmüş, sonunda içindeki bütün toprak katmanları ve fosil kalıntılarıyla birlikte onu 6 günde yaratmıştır. Ne var bunda şaşılacak? Goss'un buluşu mantık açısından kusursuz ama doğru olduğunu kabul etmek için gene de her şeye kadir yaratıcı bir Tanrı'ya inanmak şart. Goss, akıl yürütmelerinde son derece başarılı ama gelin görün ki bu dahiyane çözüm kimsenin hoşuna gitmemiş. O, ne şiş yansın ne kebap misali, hem yaratılış hikayesini hem de modern jeolojiyi kurtardım diye sevine dursun, dindarlar da ateistler de kitabı okuyunca gülmüşler ve fırlatıp atmışlar. Bu insanların genellikle uzlaşmadan, dolayısıyla barıştan pek hoşlanmadığını gösterdiği gibi bu tür uzlaştırma denemelerinin boşuna bir çaba olduğunu da gösteriyor. Ne yazık ki hem İsa'ya hem Musa'ya yaranmak mümkün değil. Aslında Goss'un tutumu kiliseyi gocundurmamak veya onun ışmından korunmak için çifte doğruluk teorisini üretmiş olan bazı ortaçağ filozoflarının tutumunu hatırlatıyor. Ama Goss için bu tür bir kaygı söz konusu olmadığına göre bu davranışı hem iyi niyetli bir dindar hem de açık fikirli bir bilim dostu olmasından kaynaklanıyor olsa gerek. İmanla aklın uzlaştırılabileceğine inanması iyi niyetli ve saf yürekli bir insan oluşuyla açıklansa bile sadece doğruyu ve bütün doğruyu araştırmaya kararlı bilim adamlarının bu tutumu onaylamaları mümkün değil. Gerçi her zaman bu tür insanlar olacaktır ve bu gibilerinden bilime herhangi bir zarar gelmesi beklenemez. Ama gene de bilimde bir tek doğru vardır ve insan en çok bağlı olduğu inançlarını kaybetme pahasına da olsa o tek doğruyu arayıp bulmaya çalışmalıdır. Bu açıdan bakıldığında Laplace'ın Napolyon'a verdiği ünlü cevap gerçek anlamını kazanır. Belki duymuşsunuzdur. Napolyon, Laplace'ın yeni çıkmış olan Exposition du Système du Monde adlı kitabını karıştırdıktan kısa bir süre sonra büyük fizikçiyle karşılaşır ve hemen kendisine şu soruyu yöneltir. Üstad, kitabınızda Tanrı'dan hiç söz etmiyorsunuz. Laplace'ın cevabı çok kısa. Je n'ai pas besoin de cette hypothèse, sir. Bu hipoteze ihtiyacım yok, Haşmet Meyap. Elbet bu, bir bilim adamı Tanrı'nın varlığına inanmaz anlamında söylenmemiştir. Sadece kutsal kitapta yazılanların bilimsel bilgilerle bir ilgisi olmadığı anlamında söylenmiştir. Nitekim binlerce dindar, hatta din adamı bilime katkıda bulunmuştur. Ama dini inançlarını bilimsel araştırmalarına ve fikirlerine karıştırmamaya büyük özen göstermiştir. Bunlar arasında bilimsel görüşleri nedeniyle kilisenin hışmına uğramış olanlar bile var. Örneğin ünlü paleontolog Teilhard de Chardin bunlardan biri. Nitekim Katolik Kilisesi müminleri bu Cizvit rahibinin fikirlerini eleştirmeden kabul etmemeleri konusunda uyaran bir genelge yayınlandığı gibi 1962 Collège de France'da ders vermesine ve kitaplarının basılmasına da izin vermemiş, başlıca eserleri hep ölümünden sonra basılabilmiştir. B. Evrim teorisi ve yaratılış. Sanırım hiçbir bilimsel teori evrim teorisi kadar insanların gazabını üstüne çekmemiştir. Aynı şekilde pek az teori şarlatanlara bu kadar gönüllerince ötme fırsatı vermiştir. Özellikle Goss'un trajik başarısızlığından sonra dinciler bu teoriyi, bu arada bilimsel yaklaşımı karalama çabalarını bütün haşinliğiyle sürdürmeye devam etmişler. Gene Gardner'dan öğrendiğimize göre bu yüzyılın başından ortalarına kadar sadece Amerika'da bu teoriyi çürütmek amacıyla protestanlar tarafından yazılmış kitapların sayısı birkaç bini buluyormuş. Bakınız MG1 sayfa 127. Yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmış olan dini inançların insanların kafasında ne derin kökler saldığını göstermesi bakımından da ibret alınacak bir olay bu. Aslında yeniye karşı çıkmak sadece din adamlarında rastlanan bir şey değil. Her alanda, hatta bilimde de oldukça sık rastlanan bir olay. Bu nedenle her yeni ama özellikle devrimsel denebilecek türden yeni bir bakış açısı getiren teori, alışılmış bir deyimle klasikleşmiş olan bilimin yandaşları tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bu konu için bakınız T.H. Kuhn'un daha önce andığım eseri The Structure of Scientific Revelations. Durum bilim için böyle olursa evrim gibi sıradan adamı da yakından ilgilendiren bir teorinin ne tür bir hücuma hedef olabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. İnsanların kafalarında iyice yer etmiş inanç ve fikirleri korumada gösterdikleri çaba ve dikkat aslında mal ve mülklerini, ziynet ve servetlerini hırsızlardan koruma konusunda gösterdiklerinden pek farklı değil. Zira inançlar da bir yerde insanın manevi ziynet ve serveti demektir. İnsan psikolojisinden anlamak bu tür davranışları onaylamak anlamında anlaşılmamalı gene de. Zira psikoloji bilimi bize bu tür dogmacı bir katılıktan kurtulmaya çalışmamız gerektiğini de gösteriyor. Nitekim inançlarımızın nasıl oluştuğunu yakından incelersek, onları ne zaman değiştirmemiz gerektiği konusunda da bazı ipuçları yakalarız. Ancak dogmatik kafa yapısında olan insanlar, mal ve servetlerine fazla düşkün olan insanlar gibi ne pahasına olursa olsun inançlarını değiştirmemeye kararlıdırlar. Bu nedenle gerektiğinde bilimsel argümanlar kullanarak hiçbir bilimsel dayanağı olmayan inançlarını bile savunmaya çalışırlar. İşte evrim teorisine karşı gösterilen inanılmaz boyutlardaki tepki de buradan kaynaklanıyor. Nitekim böyle bir teoriyi kabul etmek demek bir anlamda Tanrı'nın varlığını yadsımak demek, öyle değil mi? Bütün dünya görüşü ve hayat anlayışı, her şeyin yaratıcısı ve yönlendiricisi olan bir Tanrı hipotezi üzerine kurulu olan bir insanın bu hipotezi terk etmesi beklenebilir mi? Bu ukalalık faslından sonra gene asıl konumuza dönebiliriz. Evrim teorisini çürütme amacıyla yazılmış pek çoğu anılmaya bile değmez olan eserler arasında Evrim Dogması 1925 gibi ağır başlı olanları da varmış. Yazan Louis Temor adındaki bir fizik profesörü. Bu sayın profesörün uzman olmadığı bir alana el atmasından, üstelik bilimsel bir teoriyi dogma diye nitelemesinden de kolayca anlaşılacağı gibi muhtemelen şarlatanın biri. Bu kitabın Tennessee'nin Dighton kentinde 1925 yılında görülen Scopes davasıyla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bir bilim adamının evrim teorisini çürütmeye kalkması bile o yıllarda Amerikan kamuoyunun bu teoriyi pek hazmetmemiş olduğunu açığa vurması bakımından çok ilginç. Zaten evrim düşmanlarının en büyüğü ve bilimsel donatımı bakımından da en yeteneklisi olan George McCready Price gibi bir devin yanında Moore'un esamesi bile okunmaz. Price küçük bir kolejde jeoloji profesörüymüş. Yayımladığı 20'ye yakın kitap arasında bir de yeni jeoloji başlığını taşıyan 726 sayfalık bir ders kitabı varmış. Gardner'ın belirttiğine göre Price fikirlerini çok kolay anlaşılır bir dille anlatan, bütün bilim dallarında ama özellikle jeoloji alanında çok bilgili görünen bir insan. Ancak bu onun gene de bir şarlatan olmasını engellemeye yetmiyor. Zira gene Gardner'ın dediğine göre Velikovski'nin hezeyanlarına kıyasla öne sürdüğü iddialar çok daha yenilir yutulur cinsinden olmakla birlikte kabul edilebilir olmaktan çok uzakmış. Bakınız MG3 sayfa 9. Birçok şarlatan gibi Price'ın da jeoloji alanında kendi kendini yetiştirmiş, otodidakt biri olduğu anlaşılıyor. İlgilenmediği hiçbir bilimsel konu olmadığına bakılırsa oldukça meraklı ve akıllı bir insan olmalı. Ancak bir bilim adamı gibi düşünebilmek için bu iki nitelik de yeterli olmuyor bazen. Galiba asıl önemli olan maksat, bilim adamının asıl veya son amacının yeni bilgiler üretmek olduğunu daha önce de söylemiştim. Bu kitap boyunca da sık sık tekrarlayacağım. Anladığım kadarıyla Price'ın böyle bir niyeti veya amacı yok. Onun asıl istediği bağlı olduğu Seventh Day Adventist mezhebinin dini dogmalarının sarsılmaz olduğunu kanıtlamak. Bu mezhebin temel inanışlarından biri, İsa'nın yakın bir gelecekte tekrar dünyaya dönüp tam 1000 yıl hüküm süreceği yolunda. Mezhebin bazı ileri gelenleri kesin bir tarihte saptamışlar. Ama her ne hikmetse İsa onların beklediği tarihlerin hiçbirinde geri gelmemiş. Bakınız E. Britannica 1987 Vol. 1 sayfa 112b. Ama hiç belli olmaz, bakarsınız hiç beklenmedik bir zamanda çıkar gelir. Bu mezhebin peygamberi sayılan Alan Harmon White'ın kitaplarından son derece etkilenmiş olmalı. Bu arada evrim teorisinin gittikçe güç kazandığını görmesi kendisini telaşa düşürmüş olabilir. Hatta belki de eline geçen her jeoloji kitabını dikkatle incelemesi, onlarda bu teoriyi çürütmeye yarayacak bazı argümanlar bulabileceği umudundan kaynaklanıyordu. Özlemsel düşünüşün şarlatanların en baskın itici gücü olduğunu daha önce de vurgulamıştım. Bu düşünüş biçimine en çok dindarlarda ve insanlara dünyada mutluluk vaat eden politik ideolojilere inananlarda rastlandığını da belirtmiş olmalıyım. Besbelli ki Price bağnazlık derecesinde dini inanışlarına bağlı bir insan. Uzun araştırmalardan sonra bu teoriyi kolaylıkla alaşağı edebileceği zayıf noktayı bulmuş. Belki çok şaşıracaksınız ama meğer bu teori mantıkta bozuk döngü denilen ve bilim adamlarının bucak bucak kaçtıkları bir yanlış çıkarım üzerine kurulu değil miymiş? Durun da açıklayayım. Evrimciler en eski toprak katmanlarında bulunan fosillerin en basit, daha yeni katmanlarında bulunanların ise daha karmaşık bir yapıda olduklarına bakarak canlıların da bu sıraya göre oluştuğunu varsayıyorlardı, öyle değil mi? Ne yazık ki Price'a göre yer katmanlarının yaşını, yani eski mi yeni mi olduğunu saptamanın o katmanlarda bulunan fosillere bakmaktan başka bir yolu yok. Burada bir bozuk döngü olduğu apaçık. Yani evrimciler fosilleri bir zaman sırasına koymak için katmanların yaşını esas alırken, bu defa katmanların yaşını belirlemek için fosilleri kullanıyorlar. Sizin anlayacağınız kuyruğunu yakalamak için dönüp duran bir köpek gibi, burada da dön babam dön. İş bu kadar basit. İyi de acaba Price bu kadar basit bir mantık yanlışını Darwin gibi bir dehanın ve onun ardından evrim teorisini geliştirmede nice katkıda bulunmuş olan bunca bilim adamının nasıl olup da göremediklerini hiç kendine sormuş mu? Hiç sanmıyorum. Zira şarlatanların en ayırt edici niteliklerinden biri de hatırlarsanız kendilerini çok akıllı, fikrini veya görüşünü onaylamadıkları bilim adamlarını ise aptal sanmaları. Dediğim gibi tutkuyla bağlanılan inançlar insanda bazen akıl da bırakmıyor. Paleontolojik bulgular evrim teorisini destekleyen kanıtlardan sadece bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle Price'ın aslı astarı olmayan bozuk döngü argümanı doğru bile olsa bu teoriyi çürütmek için yeterli değildir. Aslında belli başlı fosil yataklarının relatif yaşı evrim teorisi yerleşmeden önce saptanmış bulunuyordu. Son zamanlarda ise radyoaktif tarihleme metotlarından elde edilen sonuçlar, eski yöntemlerle bulunmuş olan sonuçları genellikle doğrulamış bulunuyor. Oysa Price bir ara bir fosilin bir başkasından daha yaşlı olduğunu kanıtlayacak kişiye 1000 dolarlık bir ödül vaat etmiş. AE, sayfa 95. Ancak o böylece evrim teorisini yerle bir ettiği sonucunu çıkarmış, ondan sonra da yaratılışta belirtildiği gibi dünyanın birkaç bin yıl önce 6 gün içinde yaratıldığı tezini savunmuş. Ona göre değişik katmanlar dünyanın birçok jeolojik çağ geçirmiş olduğunu göstermez. Bunlar büyük tufanın aynı zamanda herhalde 40 gün içinde demek istiyor üst üste yığdığı toprak katmanlarıdır. Fosiller de gene bu tufanda toprak altında kalmış tufan öncesi bitkilerle canlıların kalıntılarından başka bir şey değildir. Price, geniş jeoloji bilgisine dayanarak tufana neden olan doğal felaketlerin de neler olabileceğini açıklıyor. Ama bizim bu tür ayrıntılara ayıracak fazla vaktimiz yok. Bakınız MG1 sayfa 128 vs. nokta. Ayrıca bakınız MG3 sayfa 95. Ancak Price'ın özellikle jeoloji konusunda ayrıntılı bilgisi olmayan kimseleri etkileyebilecek nitelikte bazı bilimsel açıklamalarda bulunduğu, bu nedenle hem dindar yaratılışlı hem de bilime meraklı kimseleri kolayca ikna edebilecek yetenekte biri olduğu anlaşılıyor. Nitekim Scopes davasında dinci görüşü savunmuş olan ünlü avukat Jennings Bryan, Price'ın yeni jeolojisinden çok etkilenmiş. İnsanın nasıl geliştiği konusunda da Price'ın ilginç fikirleri var. Elbet insan Tevrat'ın da buyurduğu gibi bugünkü biçimiyle Tanrı tarafından yaratılmıştır. Tufanla birlikte Nuh dışında bütün insanlar tümüyle yok olduğu için onlardan geriye en küçük bir iz, fosil de kalmamıştır. Kalanlar tufandan sonra yaşamış olanlara aittir. Gelin de aksini kanıtlayın bakalım. Yalnız zenciler, buşmenler, pigmeler gibi beyaz insana pek benzemeyen ırklar da var. Onlar nereden çıktı? Hazrete göre bunlar Tanrı'nın yarattığı ari ırkların karışmasından türemiş, soysuzlaşmış tiplerdir. Ancak modern maymunlar melez insanlar olabilir. Bakınız MG1 sayfa 131. Bu iddia size Pasteur'e karşı çıkanların öne sürdüğü mikroplar hastalıkların değil hastalıklar mikropların oluşmasına neden olur iddiasını hatırlatmıyor mu? Üstad, insanın maymundan evrim sonucu çıkmış olabileceğini kesinlikle reddediyor ama bunun tersi olabilir diyor. İşin daha da ilginç yanına bakın ki bu teoriyi Price'dan başkaları da öne sürmüş. Neden olmasın? Tevrat'ta aksi yazılı olmadığına göre. Price da bütün şarlatanlar gibi profesyonel jeologların eserlerine karşı hiçbir ilgi göstermemiş olmalarından yakınıyormuş. Gerçekten de kitaplarını reddedilmeye değer bulan tek bir jeolog çıkmamış. Ama o, jeolojiyi tek başına ıslah etme gibi ağır bir görevi yüklenmiş olduğu kanısında. Hatta Şarlatanlar ve Peygamberler başlığını taşıyan bir yazısında gene tıpkı öteki şarlatanlar gibi çağdaşları tarafından şarlatan gibi görülen büyük bilim adamlarıyla kıyaslıyormuş kendisini. Nitekim yeni jeolojisi çıktıktan sonra evrim teorisinin yediği darbeden bir daha belini doğrultamayacağına ve sonunda unutulup gideceğine inanıyormuş. AE, sayfa 133. Uzun süre yaşadıktan sonra 1963'te öldüğünde bu kehanetinin gerçekleşmediğini görmek onda büyük hayal kırıklığı yaratmış olmalıdır diye düşünüyor insan. Ama hiç belli olmaz. Çok muhtemelen başkalarının onun açtığı kutsal savaşı sürdürdüğünü görerek teselli bulmuştur. Gerçekten de Price'tan sonra da evrim teorisini çürütmeye çalışan bir sürü kitap yazılmış. Belki bunlardan hiçbiri büyük üstadınkilerle kıyas edilecek kıratta değil ama kutsal davayı sürdürme azmini sergileyenler arasında Hilaire Belloc ve G. Chesterton gibi tanınmış yazarlara rastlamak oldukça ilginç. Bu sonucuların insan zihniyle hayvanlarınki arasındaki büyük ayrımı vurgulamaya özen gösterdikleri anlaşılıyor. İyi de evrim teorisi bunun aksini iddia etmiyor ki. Tam tersine, yoksa insanı bütün manevi yetenekleriyle donatılmış olarak Tanrı'nın yaratmış olması ona daha fazla mı şeref veriyor? Bazı Alman filozoflarının da iddia ettikleri gibi Chesterton'a göre de insanla hayvan arasında öylesine büyük bir fark varmış ki ikisi arasında bir geçiş aşaması olabileceği düşünülemezmiş. AE, sayfa 134. Jeoloji ve paleontoloji konusunda ayrıntılı bilgisi olmayan bir yazar burnunu bilmediği konulara sokarsa bu tür ukalalıklar etmesi kaçınılmazdır. Bu gibiler arasında Mortimer Adler adındaki filozofa rastlamak da çok şaşırtıcı. Bugün Ansiklopedia Britannica'nın genel yayın yönetmeni olan bu zat, 1937'de yayımlanan What Man Has Made of Man başlıklı kitabında evrim teorisinin popüler bir masal olduğunu iddia ediyormuş. Üstada göre bu teori olsa olsa muhtemel bir hikaye olabilirmiş. Zira bu hikayenin dayandığı belgeler hem yetersiz hem de çelişkiliymiş. Bu teoriyi masal, mitos diye nitelemesinin nedeni de kendi deyişiyle evrim hikayesinde uzun boylu anlatılanların bilimsel belgeleri kat kat aşması. AE, sayfa 136. Okul çocuklarına kesiksiz bir film imişçesine anlatılan bu masalı Spencer, Haeckel ve Bergson gibi filozoflar kotarmışlarmış. Adler'i evrim düşmanları arasında görmek benim için şu nedenle şaşırtıcı oldu. Uzun süren yaşamında Adler eğitime ve halkı aydınlatmaya yönelik pek çok eser vermiş, pek çok çaba harcamış bir insan. Britannica'nın başına getirilmiş olması da bundan. Ancak onun da dindar bir kişi olduğu anlaşılıyor. İnsanların ne kadar okusalar çocuklukta edindikleri bazı dini inançlardan bir türlü vazgeçemediklerini daha önce de belirtmiştim. Ayrıca bazı insanların maymundan türemiş olmayı çeşitli nedenlerle ama en çok da bunu insan onuruna yediremediklerinden bir türlü hazmedemediklerini görüyoruz. Price'ın evrim teorisini reddedişinde estetik kaygılarının da rol oynadığı anlaşılıyor. Dünyanın bir defada bütün güzellik ve kusursuzluğuyla yaratılmış olmasına inanmak mümkün. Oysa sonu gelmez, bitmek, tükenmek bilmeyen, çağlar süren bir yaratılış pek akıllıca bir yönteme benzemiyor. Bu, daha çok kozmik bir korkulu rüyayı andıran bir yaratma yöntemi, diyormuş. Bakınız MG1, sayfa 139. Ne demişti Pascal? Bu mekanların sonsuzluğu bana dehşet veriyor. Oysa bugünün insanları arasında bir maymundan bile gerizekalı bir timsahtan daha acımasız, bir kaplandan bile yırtıcı, bir mollüskten daha duygusuz olanlar vardır. İnsan yaratılanların en kusursuzuymuş. Hangi insan? Sorun burada. Hitler mi yoksa Gandhi mi? Marcus de Sade mi? Schweitzer mi? Burada vurgulamaya çalıştığım nokta şu. Bilim yapmak istiyorsanız bütün duygusal kökenli önyargılarınızı bir yana bırakacaksınız. Zamanın öteki düşünen insanları gibi dini inançlarla büyümüş, dini bir çevrede yetişmiş olan Darwin'in insanın maymundan türediği fikrini kolaylıkla kabul ettiğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Zira hiçbir insan kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun kökleşmiş inançlarından kolay kolay kopamaz. Bir insanın bunu başarabilmesi için doğruyu kendinden çok sevebilmesi, gerçeklere korkusuzca bakabilmesi, dahası çağdaşlarından göreceği korkunç tepkiye meydan okuyabilecek kadar dürüst ve cesur bir insan olması gerekir. Gerçek bilim adamını sıradan insandan ayırt eden bu niteliklerden birinin bile eksik olması insanı yanlış yola sürükleyebilir. Nitekim evrim düşmanlarından birçoğunda bu niteliklerden birinin veya birkaçının birden eksik olduğunu görüyoruz. Ne kadar kusursuz olursa olsun her teori eleştirilebilir ve reddedilebilir. Ancak bunun sadece ve sadece objektif gerekçelere dayandırılması şart. Salt duygusal nedenlerle bir teoriye saldırmak ancak şarlatanlara özgü bir davranıştır. Ne yazık ki Adler'i de hiç değilse evrim konusundaki görüşleri bakımından bu kategoriye sokmak zorundayım. Zira kendisine göre en az 4 madde, bitki, hayvan ve insan En çok 10 tür varmış. Her tür içinde zamanla değişiklikler olmuş elbet ama her bir tür özü bakımından değişmeyen sabit bir tip oluştururmuş. Bir türün meydana gelişi ve yok oluşu da ancak Tanrı'nın buyruğuyla gerçekleşirmiş. Bilmem daha fazla devam etmeme gerek var mı? Aristo'dan gelen bazı fikirleri St. Thomas'tan esinlenerek kutsal kitabın söyledikleriyle karıştırıp bugünün insanına sunabiliyor ve teorisinin hemen hemen tümüyle kanıtlanmış olduğunu iddia edebiliyor. Oysa dörtlü tür ayrımı bile kargaları güldürmeye yeter. Ama üstadın daha da ilginç ve aynı derecede gülünç bazı fikirleri olduğu anlaşılıyor. Örneğin insanlarla maymunlar birbirinden bir kare ile bir üçgen kadar farklıymış. Eğer bir bilim adamı bir gün basit bildiri cümleleriyle konuşan bir maymun üretmeyi başarırsa insanla maymun arasında yakın bir bağ, akrabalık demek istiyor herhalde, olduğu kabul edilebilirmiş. Meraklı okuyucularım için not. 1930'lu yıllarda karı koca iki psikolog, Kellogg'lar, bir maymuna insan gibi konuşmayı öğretmek için çok uğraşmışlar ama başarılı olamamışlar. Sonunda maymunların ses tellerinin konuşmaya elverişli olmadığı anlaşılmış. Bu defa gene bir başka psikolog karı koca şempanzelere jest diliyle konuşmayı öğretmeyi akıl etmişler ve bu işi başarmışlar. Hem öyle ki şempanzeleri yeni kavramlar bile oluşturabiliyormuş. Demek ki hayvanların gerçekten dilleri yok ama birçok söylenenleri anlayabildikleri gibi bazı duygu ve isteklerini de dile getirebiliyorlar. Evrim düşmanları bu konuda ne düşünüyorlar acaba? Bu konu için bakınız R.M. Seyfert ve D.L. Cheney. Meaning and Mind in Monkeys. Scientific American. December 1992 sayfa 78 vs. Böyle bir maymun üretildiği zaman da Adler'in bir bahane bulup onu reddedeceğinden adım gibi eminim. Zira Adler gibilerin son amacı doğru olanı arayıp bulmak değil, bulunan yeni doğrular karşısında tehlikeye düşen ön yargılarını savunmaktır. Korkarım yobazların bilimle savaşta en son terk edecekleri kale yaratılış inancı olacak. Nitekim başta Amerika olmak üzere dünyanın her yerinde kökten dincilerin bu inancı canlı tutmak için büyük bir inatla direndikleri görülüyor. Henry Morris adındaki su mühendisi de bunlardan biri. The Genesis Flood 1961 adlı eserinde McCready Price'ın fikirlerinden esinlendiği anlaşılan bu yorulmaz yaratılış savaşçısı, üstelik Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü'nü kurmuş. Bu başlıktan da anlayacağınız gibi enstitünün amacı ciddi empirik araştırmalar yaparak evrim teorisini gözden düşürmek ve böylece yaratılışın bir masal olmadığını kanıtlamak. Birinci amacı nasıl gerçekleştirebilecekleri doğrusu meraka değer. Zira bugün evrim teorisi bilimsel teoriler arasında en iyi belgelenmiş olanlardan biri. Darwin'den bu yana teoriyi destekleyen empirik olgular durmadan artmakta. Belki en büyük desteği sağlayan da moleküler biyoloji. Zira bu alanda son yıllarda geliştirilmiş olan yeni yöntemler sayesinde yalnız türlerin bir tek kökenden nasıl çıkıp dal budak saldıkları değil, her türün çıkış zamanı ve gelişme süreci 3 aşağı 5 yukarı belirlenebiliyor. Teoriyi en çok güçlendiren bir şey de çeşitli bilim dallarından elde edilen olgusal verilerin arasında tam bir uyuşma olması. Sizin anlayacağınız paleontolojiden, morfolojiden, embriyolojiden ve moleküler biyolojiden sağlanan empirik belgelerden hiçbiri bir ötekini yalanlamıyor. Bütün bu nedenlerle evrim teorisi bugün neredeyse relativite ve kuantum teorileri kadar sağlam ve güvenilir bir teori olarak kabul ediliyor. Bu konuda biyologlar arasında da %100'e yakın bir anlaşma var. İşte bu nedenle yaratılış taraftarlarının bu teoride en küçük bir gedik bulma şansları yok. Kaldı ki bunlar yeni bir takım empirik olgular bulup evrim teorisini zayıflatmayı hatta yıkmayı başarsalar bile bu kendi teorilerinin doğru olduğunu kanıtlamaz. Zira daha önce de belirttiğim gibi birbiriyle bağdaşmayan iki teoriden ikisi de yanlış olabilir. Bu nedenle yaratılışçılar sonunda kendi teorilerini doğrulayan empirik olgular bulmak zorundadırlar. İyi de bunu nasıl başaracaklar? Her şeyi Tanrı yaratmış olduğuna, bu yaratılış sürecini gözlemek de mümkün olmadığına göre yaratılış masalı bir inanç konusu olarak kalmaya mahkumdur. Ama ne yazık ki bu basit gerçeği bu masala inananların kafasına sokmak da pek mümkün görünmüyor. Evrim teorisine savaş açanların hemen hemen istisnasız dogmatik dindarlar, Türkçe deyimle yobazlar arasından çıktığını söylemiştim. Baptist mezhebinden olduğu anlaşılan Morris de bunlardan biri.